Ayrım 18.
Öteki romanlarda o derece karışık bir şeymiş gibi görünen çifte aşk olayı Dostoyevski'nin sıradan tabii bir olayıdır. Pilifovna Mişkin'i o tatlı meleği manevi bir aşkla sevmektedir. Aynı zamanda onun düşmanı olan Rogojin'i de cinsel bir tutkuyla, olağanca coşkunluğu ile sevmektedir. Kilisenin kapısında prensten kaçarak ötekinin yatağına atmaktadır kendini. O sarhoşun verdiği ziyafetten de kurtarırcasına sığınmak için kaçmaktadır. Ruhu sanki bedeninden ayrılmış da bedeninin taşkınlıkları yukarıdan dehşetle izlemektedir. Buna karşılık ruhu yaptığı insana doğru coşkunlukla atılırken bedeni hipnotik bir uykuya dalmış gibidir. Kuraşenka kendisini baştan çıkaranı hem sevmekte hem de ondan nefret etmektedir. Dimitri ise tutku ile bağlıdır. Maddi varlığından neredeyse büsbütün sıyrılmış olan Alyosha ise saygı ile. Delikanlının annesi ilk kocasını minnettarlık duygusuyla sevmektedir. Versilov'u ise körece bir bağlılık, aşırı bir küçülme, hor görünme duygusu ile. Psikologların tek bir sevgi kelimesiyle ifade ettikleri kavramın sayısız, sonsuz şekilleriyle karşılaşırız. Tıpkı şimdi yüzlerce ad taktığımız ve değişik yöntemlerle ele aldığımız hastalıkları doktorların bir zamanlar tek bir ad altında toplaması gibi. Dostoyevski'de sevgi, kinin, merhametin, öfkenin, şefetin değişik şekilleri altında çıkmaktadır karşımıza. Sevginin arkasında hep başka bir duygu, ilkel bir duygu vardır. Bu sevgi asli, açıklanamayan, mucize kabilinde bir şey değildir. Dostoyevski en şiddetli duyguyu bile her zaman tahlil etmekte ve açıklamaktadır. Duygu sonsuz biçimlere girmektedir. Bazen çok renklidir, ışıl ışıl parlamaktadır. Bazen soğuktan donmuş ve katılaşmış bir hal alır. Sonra yeniden canlanarak tıpkı hayat gibi sonsuzlukla ve kolay kolay kavranılamayan evrenle kucaklaşır. İvana ondan nefret etmektedir. Dimitri ona hakaret etmiştir. Dimitri öcünü almıştır. Onu küçük düşürmüştür. Buna rağmen Katerina İvanov'u onu sevmektedir. Daha doğrusu asıl sevdiği Dimitri değil, Dimitri'nin ona yaptığı hakarettir. Katerina, İvana kendini daha feda etmekte ve onu sevdiğini sanmaktadır. Aslında yalnızca kendi davranışlarını, kendi yaptığı fedakarlığı sevmektedir. Dimitri'yi sever gibi göründüğü ölçüde ondan nefret etmektedir. Bu nefret Dimitri'nin bütün hayatını etkilemekte, mahvetmektedir. Ve işte tam bu sırada küçük düşürülmüş bir kadın olarak öcünü aldığı ve bütün fedakarlığının yalandan başka bir şey olmadığını sandığımız bir sırada Katerina İvanov ile tekrar ona bağlanmakta, onu sevmektedir. Dostoyevski'de sevgi ilişkilerinin doğurduğu sonuçlar bunlardır işte. Son sayfalarına geldiğimiz zaman kahramanlarının birbirini sevdiğini ve hayattaki çeşitli olaylardan sonra birbirine kavuştuğunu gördüğümüz romanlarda karşılaştırılabilir mi bütün bunlar? Dostoyevski'nin trajedileri öteki trajedilerin bittiği yerde başlar. Onun için sevgi, cinslerin ölçülü bir şekilde birbirleriyle uzlaşması ne hayatın zaferidir ne de anlamı. Bir kaderin anlamının ve büyüklüğünün bir kadının kalbini kazanmaktan ibaret olmadığı, bütün dünya ile ve tanrılarla savaşmaya gerektirdiği eski çağ geleneğinin yeniden canlandırılmasıdır. Dostoyevski'nin erkek kahramanı bakışlarını bir kadına doğru çevirmek için değil, başı dik bir şekilde tanrısına doğru gitmek için ayağa kalkar gibidir. Onun trajedisi kadın erkek ilişkisini aşmaktadır. Bu derece derin bir bilgiyi duyuların böylesine kesin bir tahliline ulaştıktan sonra artık eskiye dönmenin mümkün olmadığını biliriz. Gerçek bir sanat Dostoyevski'nin devirmiş olduğu küçük putları yeniden dikemeyeceği gibi romanı yeniden toplumun ve duyguların dar çerçevesine sokamaz. Ve Dostoyevski'nin aydınlatmış olduğu o esrarlı ruh hallerini bir duygudan başka bir duyguya geçişi ifade eden ruh hallerine gölge düşüremez. Nasıl bir insan olduğumuz konusunda bize ilk defa o fikir verebilmiştir. Bizden önceki bütün insanlara bakılacak olursa duygularımız daha farklılaşmıştır. Çünkü onlardan daha bilgiliyiz. Dostoyevski'nin eserlerinin yayımlandığı zamandan bu yana geçen 50 yıldan beri Dostoyevski'nin kahramanlarına ne kadar yaklaştığımızı, onun öngörülerinin, onun önsezilerinin ruhumuzda, tenimizde ne kadar gerçekleştiğini kimse bilemez. Dostoyevski'nin ilk defa ayak basmış olduğu o bilinmeyen topraklar belki de daha o zamandan bizim vatanımızdı. Şimdi farkına vardığımız en son gerçekleri bize ilk olarak açıklayan bir peygamberdir o. İnsanın derinliğini yeniden ölçmüştür. Kendisinden önce hiç kimsenin yapamadığı şekilde ruhun esrarının derinliklerine inebilmiştir. Ama asıl hayran olunacak şey kendimiz hakkındaki bilgimizi genişletmekle beraber o yüce alçak gönüllülük duygusunu, hayatın şeytani anlamını unutmamıza hiçbir zaman meydan vermemiş olmasıdır. Onun sayesinde kendi kendimizin bilincine daha çok varmış olmamız bizi kurtaramamıştır. Tersine boyundurluk altına almıştır. Yıldırımın elektrikle ilgili bir olay olduğunu, hava değişmeleriyle ilgili bir gerginlik ve boşalmadan başka bir şey olmadığını bilmek, çağdaş insanın yıldırımdan kendinden öncekilere göre daha az etkilenmesi gibi bir sonuç yaratmış değildir. Aynı şekilde ruhun mekanizmalarını daha iyi kavramamış olmamız da insandan karşı duyduğumuz saygıyı hiç de azaltmamıştır. İnsan ruhunu tahlil eden, teşrih eden, en küçük ayrıntılarına varıncaya kadar gösteren Dostoyevski, bize bütün çağdaş yazarlardan daha evrensel, daha mahrem bir dünya anlayışı da vermiştir. Hiç kimse insanı onun kadar tanıyamamıştır. İnsanı yaratan Tanrı'nın ve tanrısal olan şeylerin kavranılmazlığını da hiç kimse onun kadar derin bir saygı gösterememiştir. İnsana azap veren Tanrı problemi. Tanrı var mı yok mu? O korkunç konuşmaları sırasında Ivan Karamazov'un kendi ikinci kişiliğine şeytana sorduğu sorudur bu. İnsanı baştan çıkaran şeytan bu soru karşısında gülümser. Cevap vermekte, insana son derece azap veren bu problemi çözümlemekte acele etmesine hiç gerek yoktur. Tanrı konusunda kesin bir bilgiye ulaşmak için duyduğu çılgınca bir arzu ve inatla Ivan ısrar eder. Şeytan hayatın bu en önemli sorusuna mutlaka cevap vermelidir. Oysa şeytan onun için içini yakan sabırsızlığı büsbütün körüklemekten başka bir şey yapmaz. Bu umutsuz insana bu konuda hiçbir şey bilmediğini söyler, sorusuna cevap vermeyerek ve onu Tanrı'nın var olup olmadığını bilmemenin sıkıntısı içerisinde bırakarak eziyet eder ona. Dostoyevski'nin bütün kahramanları, hepsinden önce de kendisi Tanrı problemini ortaya atan ama cevaplandıramadan bırakan bu şeytanı kendi içlerinde taşırlar. Bu gibi sorularla kendine eziyet eden yüce kalpleri vardır. Stavrogorin, insan kılığına girmiş olan bu şeytan, alçak gönüllü Şatov'a birdenbire şunu sorar. Tanrı'ya inanır mısınız? Bu soruyu bir hançer gibi saplar onun kalbine. Şatov bocalar, sararır, titrer. Çünkü Dostoyevski'nin gerçekten samimi olan bütün kahramanları bu yüce itirafın karşısında titrerler. Şatov'un ağzından bir kaçamak noktası ararcasına şu sözler dökülür. Rusya'ya inanıyorum ben. Yalnızca Rusya'ya olan inancı ona Tanrı'yı kabul ettirebilmektedir. Bu gizli Tanrı, belki içimizde olan Tanrı, benliğimizin en derin kantlarında olan Tanrı'nın bu uyanışı Dostoyevski'nin bütün eserlerinde ortaya attığı bir problem olarak görünmektedir. Tam bir Rus olarak Tanrı ve ölümsüzlük probleminin hayatın en önemli problemi olduğunu düşünmektedir. Yarattığı kahramanlardan hiçbiri bu problemden kaçamaz. Bu problemin bütün benliklerini kaplamıştır ve hareketlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bazen hareketlerinden önce gelir, bazen de pişmanlık duygusu halinde izler onları. Kendilerini hiçbir zaman bu problemden kurtaramazlar. Tanrı'yı inkar eden biricik kahraman olan Kirilov, fikrinin kurbanı olan bu adam Tanrı'yı yok etmek için intihar eder ve böylece onun varlığını ve ondan kaçmanın imkansızlığını kanıtlamış olur. Birbirleriyle konuşan kişilerin bu problemden nasıl uzaklaşmak, nasıl kaçmak istediklerini gösteren bu konuşmalara bir göz atın. Alelade konular üzerinde konuşmaya, İngiliz romanlarında rastlandığı şekilde lakaytla vakit öldürmeye çalışırlar. Kölelikten, kadınlardan, Madonna'dan, Avrupa'dan söz açarlar. Ne var ki Tanrı problemi bütün bunları bir yana iterek hepsini kendine doğru, kavranılmayana, anlaşılmayana doğru çekecek şekilde sonsuz ağırlığını koyar ortaya. Bu kişiler arasındaki her tartışma Rusya ya da Tanrı fikrine ulaşır önünde sonunda. Dostoyevski bu iki fikrin eş anlamlı olduğunu biliyoruz. Ruslar da Dostoyevski'nin kahramanları da ne düşüncelerinde bir set çekebilirler ne de duygularına. İster istemez gerçeklikleri aşarlar. Somut olandan soyuta, sınırlı olandan sonsuza geçerler. Ve her problem önünde sonunda Tanrı problemine ulaşır. Fikirlerini sürükleyip götüren bir iç kasırgadır bu. Ruhlarını ateşler içerisinde bırakan bir çıban başıdır. Evet, ateşler içerisinde. Çünkü Tanrı, Dostoyevski'nin Tanrısı, her türlü endişenin, her türlü karşıtlığın kaynağıdır. Evet, ateşler içerisinde. Çünkü Tanrı, her türlü eski ustaların tablolarında veya mistik yazılarında olduğu gibi mutlu bir temaşa içerisinde, bulutların üzerinde yavaşça kayıp giden bir şey değildir. Dostoyevski'nin Tanrısı, temel karşıtlıkların elektrik kutupları arasından fışkıran bir kıvılcımıdır. Bir varlığı değil, bir hali, bir gerginliği ifade eder. Duyguların yanıp tutuşmasıdır. bütün yaratıkları ısıtan ve onları kendinden geçmenin coşkunluğu içerisinde yakıp kavuran bir ateş, bir alevdir. Onları sakin ve ılık bedenlerinden çekip alarak sonsuzluğa doğru iten, her türlü aşırı söze ve harekete sevk eden kusurların yakıcı çalılıklar içerisinde atan bir kamçıdır. Kendisini yaratmış olan insan gibi, yani Dostoyevski gibi ve onun romanlarındaki kahramanlar gibi doymak nedir bilmeyen bir tanrıdır bu. Hiçbir çaba onu yıpratmaz, hiçbir düşünce yorgun düşürmez, hiçbir fedakarlık tatmin etmez. İnsan için önünde saygıyla eğilebileceği bir şey aramaktan daha sürekli ve daha azap verici hiçbir sıkıntı, hiçbir kaygı yoktur. Bu sıkıntı, bu kaygı bunca Dostoyevski'ye rahat verememiştir. Öteki ıstıraplarını sevdiği gibi Tanrı'yı da sevmektedir. Her şeyden daha çok sevmektedir. Çünkü Tanrı ebedi bir ıstıraptır ve ıstırap sevgisi Dostoyevski'nin benliğinde yer etmiş olan en derin düşüncedir. Her zaman kovalandığı için sığınacak bir yer aramıştır. Tutkunun akıntılarına kendini kaptırdığı için bir çıkar yol bulmak, denize, sükûne ve huzura kavuşmak istemiştir. Hayal ettiği huzuru bulsaydı zayıf, akıllı, küçük insanlar gibi olmak isterdi. Tanrı'ya ulaşabilmek için 150 kilo ağırlığındaki o iri yarı ekmekçi kadın gibi basit bir insanın bir kömürcünün inancına sahip olmak isterdi. İnanabilmek için, inançlı bir kimse olabilmek için bilinçli, bilgili bir insan olmaktan seve seve vazgeçilebilirdi. Verlaine gibi basit bir insan olmak isterdim diye haykırmaktadır o da. Bütün rüyası, düşüncesi duyguyla boğmak, Tanrı'nın sakin kucağına sığınarak içini dökmek, kaba saba bir insanın vurdum duymazlığına ulaşmaktır. Kollarını Tanrı'ya doğru uzatmaktadır. Çabalamakta, çırpınmakta, coşkusunu gayretini ilan etmekte, mantığın kancalarını ona ulaşabilmek için fırlatmakta. Ona erişebilmek için en kurnazca tutsaklara vurulabilmektedir. Tutkusu yayından fırlamış bir ok gibi ona varmaya çalışmaktadır. Gerçek bir tanrısızlığıdır bu. En son derecesine varmış bir duygu, yakışık almaz bir tutkudur sanki. Kaya parçasını her seferinde yeniden aşağı yuvarlansın diye durup dinlenmeden bilginin en yüksek zirvelerine çıkaran bir Siyopos'tur. Dipnot, Siyopos, kurnazlığı ile ün salmış bir mitoloji kahramanı. Tanrıları aldattığı ve onlarla boy ölçüşmeye kalktığı için ölüler ülkesinde Hades'te büyük bir kayayı yuvarlaya yuvarlaya yüksek bir tepeye çıkarmaya mahkum edilmiş ama kaya her seferinde tepeye ulaşmasın diye geriye yuvarlamıştır. Siyopos da var gücünü kullanarak onu tekrar tepeye çıkarmaya çalışmıştır. Bununla birlikte Dostoyevski inanmayı telkin eden büyük bir vaiz değil midir? Tanrı'ya doğru yükselen sevinç dolu bir övgü yok mudur bütün eserlerinde? Politika ve edebiyat alanındaki yazıları Tanrı'nın varlığının zorunluluğunu kesin olarak ortaya koymuyor mu? Tanrı tanımazlığı en büyük suç olarak görmüyor mu? Ortodoksluğu kesinlikle savunmuyor mu? Hiç durmadan fikir değiştiren bir şair olarak Dostoyevski, her türlü karşıtlığın canlı bir sembolü olan bu adam, kendi inancı zayıf olduğu ölçüde, bunu söylemekle Dostoyevski'nin sürekli sakin, güvenli bir inancı en üstün görevin nurlu bir coşkunluğa ulaşmaktan ibaret olduğunu sanıyorum. Başkaları için inancın ne derece zorluk olduğunu büyük bir coşkunlukla savunmaktadır. Ama o kadar çok sevdiği insanlığı bu şüpheden kurtarmak istemiştir. Yaratmış olduğu büyük enginizasyoncu gibi insanlığı vicdanının hürlüğünden, azabından kurtarmak ve onu yıkılmış otoritenin ninnisiyle uyutmak istemiştir. Onun karşısında Tanrı susmuştur. Vicdanı ile Tanrı arasında bir aracı, bir İsa, yeni insanlığı haber veren bir peygamber yaratmıştır. Rusya'nın İsa'sını yaratmıştır. İnanmak için duyduğumuz sonsuz ihtiyaç onu gerçekten belirsiz olana doğru itmektedir. Çünkü ölçü nedir bilmeyen bu adam ancak belli belirsiz ve sınırsal olanla kendi inancının büyüklüğü ile yarattığı o Rusya fikrine bağlanabilecektir. Öfkeli bir put kıran gibi Avrupa uygarlığının bütün tapınaklarına saldırmaktadır. Bütün ideallerimizi kendi idealine, kendi ülkesine, İsa'sına yol açabilmek için ayakları altına almaktadır. Tanrısıyla başı dönmüş olan bu ortaçağ rahibi tartışmaya gelememektedir. Kahrolsun akıl. Rusya körü körüne bağlanılacak bir dogmadır. Rusya akılla değil inançla anlaşılır. Onun önünde diz çekmeyen herkes düşmandır. Ve o Dostoyevski'yi savaş borusunu çalmaktadır. Avusturya'nın ezilmesini, İstanbul'daki Ayasofya'nın üzerinden hilalin koparılıp çıkarılmasını, Almanya'nın haddinin bildirilmesini, İngiltere'nin yenilgiye uğratılmasını istememektedir. Papaz kıyafetinin altında çılgınca ve kibirden ileri gelen bir emperyalizm gizlidir ve şöyle haykırmaktadır. Bunun böyle olmasını Tanrı istiyor. Tanrı'nın şanının en yüksek dereceye ulaşabilmesi için bütün dünyanın Rusya'ya ait olmasını istemektedir. Dostoyevski'ye göre Rusya İsa'dır, yeni kurtarıcıdır ve biz hepimiz puta tapanlardan Araf'tan hiçbir zaman kurtulamayacak lanetli yaratıklardan başka bir şey değiliz. Rus olmamak gibi bir asli günah işledik. Bizim dünyamızda 3. saltanata yer yoktur. Avrupa'nın kurtulabilmesi önce evrensel Rus İmparatorluğu, Tanrı'nın bu yeni imparatorluğu tarafından yutulmasına bağlıdır. Kesin olarak şunu söylemektedir. Her şeyden önce herkes Rus olmalıdır. Yeni dünya ancak o zaman baştan başa başlayacaktır. Rusya Tanrı'yı kendi içinde taşıyan bir millettir. Dostoyevski, İsa'ya yaraşan bu hülyayı Rusya kelimesine, Rusya fikrine sıkıştırmıştır. Edebiyatta ve Tanrı'ya ulaşmak için gösterdiği çabalarla hayatı boyunca içinden çıkamadığı karşıtlıkları uzlaştırma iradesini burada göstermiştir. Ama nasıl bir Rusya'dır bu? Gerçek Rusya mı yoksa mistik Rusya mı? Rusya derken politik bir birim mi kastedilmektedir? Yoksa bir çeşit peygamberlik mi? Dostoyevski bütün bunları birbirinden ayırmaktadır. Karşıtlığı verimli bir kaynak haline getirmektedir. Ve onu bütün dünyayı kuşatacak şekilde kendini sonsuzca genişletmekte, geleceğe şekil verebilmek için ondan fışkıran kuvvetten yararlanmak, Dostoyevski'nin sırrı buradadır işte. Öteki yazarlar ideallerini genellikle kendi benliklerini zenginleştirerek, kendi kendilerine şekil vererek, kendilerini düzelterek ve idealleştirerek, geleceğin insanının kendilerinin değişmiş bir şekli ve bir imajı gibi görerek yaratmışlardır. Karşıtlıklarla dolu bir insan olan Dostoyevski, idealini veya tanrısını kendi kendisiyle çatışarak yaratmıştır. İnsanın kendi kendisini yok etmesi sonucunda bu derece tam bir ahlaki ve entelektüel ideale ulaşıldığı hiçbir zaman görülmemiştir. Dostoyevski gelecek insanın portresini kendi kanıyla çizebilmek için damarlarını kesmiş gibidir. Hayatının zaferi. Dostoyevski'nin ruhunun derinliklerine inen yol ne kadar karanlıktır, karşımıza çıkan manzaralar ne kadar kasvetli, sonsuzluğa ne kadar ezicidir. Hayatın her türlü acısını çekmiş olan trajik görünüşte ne kadar uygundur. Kalbin cehennemi uçurumları, ruhun alev alev arafları, insan eliyle duyguların cehenneminde açılmış olan en derin kuyular. Ne kadar karanlıktır bu dünya ve bu karanlıklar içerisinde ne çok ıstıraf vardır. Balaam'ın ebedi mucizesi, ateşli dudaklardan dökülen lanet, efendilerin sevinç şarkısını işitir işitmez bir kutsama, bir övgü halini almaktadır. İşte en önde, en korkunçları, en bahtsızları yer almaktadır. Ey güzel hayat! Seni övsünler, sana hamd etsinler diye bile bile yaratıyorsun acı çekenleri. Bilgi ama zalim hayat! Senin zaferini kutlasınlar diye büyük adamları eziyet ediyorsun. Evin yüzyıllardan beri bitip tükenmek bilmeyen çığlıklarını tekrar tekrar işitmek istediğin gibi bedenleri cehennemi bir ateşle kıvranırken Daniel'in dipnot, Daniel kutsal kitapta adı geçen peygamberlerden biri. Babil'e köle olarak götürülen genç İbraniler arasında o da vardır. Zeki ve anlayışlı bir genç olduğu için Nabukodonosor tarafından hoşlanılır. Bu da kralın mahiyetindekileri ürkütür. Sonunda Daniel'i aslanların kafesine attırmayı başarırlar. Ama ertesi günü bir mucize sonucu sapasağlam bir halde bulurlar. Adamlarının söylediği sevinç şarkılarını duymak istiyorsun hep. Her yerde bu şiddetli ateşi yakıyorsun, körüklüyorsun, senin kölen olsunlar ve sana sevgiyle seslensinler diye eziyet ettiğin şairlerin dilinde bu ateş var. Sağırlığı içerisinde Tanrı'nın çınlayan sesini duysun diye ölüme yaklaştığı bir sırada sevince övgüyü yazsın diye Beethoven'ın işitme duyusunu aldın elinden. Renklerin içerisinde ışığı senin asli ışığını arasın diye Rembrandt'ı yoksulluğun karanlıkları içerisine fırlattın. Rüyasında cenneti ve cehennemi görsün diye Dante'yi vatanından sürdün. Hepsini kamçı darbeleriyle sonsuzluğa doğru ittin. Bu adamı yani Dostoyevski'yi ise hiç kimseye yapmadığın şekilde kırbaçladın. Kölen haline getirdin onu. Ve o ağzı köpükler içerisinde kendini kaybetmiş bir halde seni övmekte, bütün şüphe araflarını ışıp gelen o kutsal övgü şarkısını söylemektedir sana. Acı çektirdiğin bu insanlarda nasıl bir zafere ulaştın? Geceyi gündüz haline getiriyorsun, ıstırabı sevgiye çeviriyorsun. Cehennem içerisinde sana hamd edenleri, seni övenleri bulabiliyorsun. Çünkü en çok acı çeken kimse en çok bilendir. Ve seni tanıyan bir insanın seni övmemesi, sana hamd etmemesi mümkün değildir. Seni herkesten daha çok, daha derin bir şekilde tanımış olan insan, o insan da herkesten çok övmüş, herkesten çok sevmiştir seni. Kitabın sonu 18 Kasım 1999.